Ben CNBC'ye dijital yayın yönetmeni Barış Erkaya. Pek çok parlak fikir hayata geçmeyi bekliyor. Bu fikirler yatırımcılarını arıyor. Seriye de başarılı yatırımları ve Türkiye'nin en büyük startup yatırımcılarını sizlerle buluşturuyoruz. Seriye de bugünkü konuğumuz Veste Global kurucu ortağı Teuta Narazan. Teuta Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Önce sizi bir tanıyalım. Bu mesleğe, sektöre nasıl başladınız? Geçmişinizden biraz konuşalım.
Veste Global'i ortağım Armağan Akyüz'le beraber 2017 yılında kurduk. 2017 yılına kadar benim bir 15 yıllık kurumsal iş hayatı tecrübem var. Farklı holdinglerde satış pazarlama pozisyonlarında çalıştım. Fakat ortağım Armağan Bey onu 20 yıllık bir gayrimenkul Türkiye'de ve Avrupa'da gayrimenkul satışı tecrübesi vardı. Tecrübelerimizi birleştirerek farklı bir sinerji oluştu ve Veste Global'i kurduk.
Veste Global tam olarak ne iş yapıyor?
Türk yerli ve yabancı yatırımcılara yatırım yoluyla oturma izni, yatırım yoluyla vatandaşlık ve uluslararası gayrimenkul yatırımları konusunda A'dan Z'ye danışmanlık veren bir şirket. Yatırımcılarımız bize geliyor, ayırmak istedikleri bütçeye, aile yapılarına ve sonunda elde etmek istedikleri faydaya göre öncelikle onlarla doğru ülkeyi karar veriyoruz. Ülkeye karar verdikten sonra ülkedeki yatırım alternatiflerini beraber değerlendiriyoruz. Yatırıma da karar verdikten sonra tüm finansal ve hukuki süreçleri müşterilerimizin adına A'dan Z'ye yöneterek anahtar teslim bir danışmanlık şirketiyiz aslında.
Türkiye'de sıcak gündem. Tabii. Aslında bütün dünyada sıcak gündem ama Türkiye'de daha hassas da bir konu. Tabii. Son dönemde çok fazla yurt dışında gayrimenkul yatırımı yapan Türkleri duyuyoruz. Siz burada nasıl bir trend görüyorsunuz tam sektörün içerisindeki bir insan olarak?
Her yıl Türklerin yurt dışındaki gayrimenkul yatırımları katlanarak artıyor. İlk defa geçtiğimiz bir yıl içerisinde Türklerin yurt dışındaki yatırımları yabancıların Türkiye'deki yatırımlarını çok aştı. Ve 2025 yılında da aynı şekilde katlanarak devam edeceğini gözlemliyoruz.
Zannediyorum yabancıların Türkiye'deki alımı 2022 yılında zirve yapmış 6.2 milyar dolar. O dönem Türklerin yurt dışındaki yatırımları 628 milyon dolar. Sonra 2024'e gelindiğinde yabancıların Türkiye'deki alımı 2.8 milyar dolara kadar düşmüş.
Evet.
Türklerin alımı ise 2.2 milyar dolara kadar neredeyse çıkmış. Şimdi 2025'te de 1 milyar doların üzerinde Türklerin alımı var. Yabancıların 726 milyon dolar. Evet, önüne geçmiş gibi gözüküyor. Bunun sebepleri neler? Yani Türkiye'de biraz gayrimenkul piyasasının durumu, gayrimenkullerin çok da pahalı hale geldiği eleştirileri bunlardan mı kaynaklanıyor yoksa yurt dışında başka avantajlar sebebiyle mi Türkler tercih ediyor?
Yurt dışında gayrimenkul yatırımı yapan Türklerin aslında ikiye ayırabiliriz. Bir kesimi bunun yan faydaları olan oturma izni ve vatandaşlık programları için bunu yapıyorlar. Bir diğer kısım ise sadece döviz getirisi, portföyünü çeşitlendirmek, riskini farklı ülkelere bölebilmek adına yapıyorlar.
Döviz getirisi dediğiniz alıp kiraya vererek döviz üzerinden oradan bir gelir elde etmek. Bunun oranı çok yüksek mi satın alanlara göre?
Zaten her sebeple kim alırsa alsın kullanmanın dışında yani bir kısım tabii ki kullanmak için alıyor. Ama bunun oranı çok düşüktür. %80'inden fazlası en azından kendi deneyimlerimize göre konuşabilirim ki aldıkları gayrimenkulü kiraya verip bu kirasıyla döviz bazında bir getiri elde etmeye çalışıyorlar. Özellikle Türkiye'deki enflasyon, öngörülemeyen fiyat artışları, ailelerin okul fiyatları özellikle aileler için artık her kesimdeki aile için hele de bir iki tane çocuğu varsa ulaşılamaz noktalara geldi. Döviz bazında artıyor. Birçok yatırımcımız düşünüyor ki ben Türkiye'de değer kazanmış bir gayrimenkulüm var, bunu satayım. Yerine yurt dışında bir gayrimenkul alayım. Bununla beraber mesela Dubai çok yüksek döviz getirileri sağlıyor. Dubai'deki aldığım döviz getirisiyle gene Türkiye'de yaşamaya devam ederek çocuğun okul taksitlerine gider en azından diye bakıyor. Bunu yapan çok yatırımcımız var.
Peki Dubai bu açıdan en çok rağbet gören
yer mi? En yüksek kira getiri oranı Dubai'de olduğu için özellikle gayrimenkulün değer artışı ve kira getirisine oynayan yatırımcılar Dubai'yi tabii ki tercih ediyorlar. Yani Avrupa'da yıllık getiri oranları 3-4 çok şanslıysanız 5 iken Dubai'de 8-10-12 yılda %100 kira getirisi var. 10-12 yılda kendini amorti eden mülkler oluyor. Bu mülkler çok uzun vade farksız taksitlendirme imkanı sunuyor Dubai'yi. Özellikle belli bir kesim beyaz yakalı orta sınıf yatırımcılarımızın birçoğu Dubai'deki bu yatırımları tercih ediyorlar.
Onun dışında mesela son dönemde çok fazla duyuyoruz. Yunanistan tarafında da yatırımlar, Türklerin özellikle gayrimenkul alımları çok fazla oluyor. Orada trend nasıl, eğilim?
Oturma izni ve Avrupa Birliği serbest dolaşımı için alan yatırımcıların büyük bir çoğunluğu Yunanistan'ı tercih ediyor. Bunun da en büyük sebebi gerek kilometre gerek kültür olarak bize en yakın ülke tabii ki Yunanistan. Bana göre belki bir din dil farkımız var. Onun dışında aynı insanlarız. Aynı şeyleri yapmaktan hoşlanıyoruz. Aynı yemekleri yiyoruz. Benzer müzikler dinliyoruz. Türk yatırımcılar da kendini hem yakın hissediyorlar, hem de sadece 250 bin euroluk bir gayrimenkul yatırımıyla ailecek hem Avrupa Birliği'nde Yunanistan'da oturma izni, hem Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerinde serbest dolaşım hakkı elde etmiş oluyorlar. Bu ülkelerde tüm eğitim, sağlık gibi sosyal haklardan faydalanabiliyorlar. Bir yatırımla geniş bir aile faydalanabiliyor. Bizim 250 bin euroluk yatırımla 9 kişilik bir faydalanan ailelerimiz var. O yüzden çok tercih edilen ülkelerin başında geliyor Yunanistan, evet.
Dubai'de tabii bu bahsettiğimiz altın vize seçenekleri bunlar. Altın vize Dubai'de sınırı var mı?
10 yıllık vize için 500 bin dolarlık bir yatırım yapmanız lazım. 5 yıllık olanı için de yaklaşık 250 bin dolara denk gelen bir dirhem oranı var. 250 bin dolarlık bir yatırım yapmanız lazım. Ama oradaki altın vize sadece size Dubai'de oturma hakkı sağlıyor. Ve Dubai'ye giriş hakkı sağlıyor. Halbuki Avrupa Birliği'nde bir oturma izni aldığınız zaman tüm Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe dolaşabiliyorsunuz. 6 ay geçirebiliyorsunuz. Yılın 6 ayını farklı ülkelerde geçirebiliyorsunuz.
Bu son dönemde özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, bunlar arasında bir işbirliği de zannediyorum bu konuda oluşmaya başladı. Hani bir vizeyle bütün Arap ülkeleri bölgede dolaşabilme izni. Bunu da kapsayacak mı acaba?
Önümüzdeki günlerde kapsaması konuşuluyor. Şu anda sadece Dubai için geçerli.
Toplamda kaç ülke için danışmanlık veriyorsunuz?
Aslında onlarca ülkenin, dünyada hiç adını sanını duymadığınız ülkelerin programları var, ama genellikle Türk yatırımcılarının ilgisini çeken 10'dan fazla ülkemiz var. Ve bu 10'dan fazla ülkede A'dan Z'ye danışmanlık veriyoruz. İşte bir kısmı sadece gayrimenkul. İngiltere, Amerika, Dubai gibi ülkelerde gayrimenkul yatırımına aracılık ediyoruz. Portekiz, Yunanistan, İtalya gibi ülkelerde yatırım yoluyla oturma izni. Veya Karayip Adaları, işte St. Kitts, Dominika gibi ülkelerde hibe yoluyla ikinci pasaport programlarına danışmanlık veriyoruz.
Hangi kesim özellikle? Yani daha zengin kesim mi rağbet ediyor? Yoksa daha alt gelir grubu insanlarda da böyle bir eğilim var mı?
Biz 2017 yılında ilk bu şirketi kurduğumuz zaman gerçekten çok ufak bir zümreye hitap ediyorduk. Üst gelir grubunun ne kadar güzel bir tane de yazlığım bir yerde olsun, İngiltere'de bir evim olsun, vizeyle de uğraşmayayım, bir de bir gayrimenkul yatırımı yapayım, ikinci Avrupa Birliği pasaportum olsun diye düşünen ufak bir kesimdi. Gittikçe bu orta kesime yayıldı. Şu anda orta kesim bazen kredi, bazen varlık takası gibi, yani Türkiye'deki gayrimenkullerini satarak yatırımlarını yurt dışında değerlendirme yolunu seçtiler. Gözlemlerimiz önümüzdeki yıllarda da orta kesimin daha çok ilgisini çekeceği yönünde.
2024-2025 için konuşsak.
2024-2025'teki yatırımcılarımız, en azından Vesta Global olarak bizim yatırımcılarımızın %75-80'i beyaz yakalı, orta üstü gelir grubuna ait yatırımcılar. Türkiye'deki birçoğu yatırımlarını yurt dışına kaydırmak istiyorlar. Burada değerlenen, halihazırda bundan belki 5-6 yıl evvel Türkiye'de aldığı bir 1+1 fiyatlar arttığı için değerlenmiş oluyor. O belki onu 3-5 yıllık vade planıyla aldı. O 100 bin euroya aldı. O artık 200-250 bin euro olmuş durumda. Onu satıyor. Yurt dışında değerlendiriyor.
Bu orta gelir grubundaki özellikle buna rağbet gösteren kişiler daha çok Dubai tarafına mı, yoksa Avrupa Schengen bölgesi
bir kısmı Dubai. Ya, ikisi de birden de gösteren yatırımcılarımız varsa, iki evi varsa iki sırayla birini satayım, birini Dubai'den daha yüksek getiri alayım. Bir tanesiyle de çocuklarımın geleceği için, eğitim hayatı için Avrupa Birliği'nde bir oturma iznim olsun. Bir B planım olsun. Bir daha vize sıkıntısı malum. Her gelir
onu
grubu için geçerli.
Onu soracaktım. Vize red oranları giderek artıyor Schengen bölgesi için.
Redden öte vize randevusu almak imkansızlaştı. Vizeyle uğraşmayalım diye düşünen birçok yatırımcımız var.
Altın vize hikayesi sadece bizim coğrafyaya özgü bir, ya da çevremizdeki yerlere özgü bir yerde değil. Yani dünyada en üst düzey ülke olarak Amerika'yı sayarsak, Amerika'da da Trump'ın böyle bir gündemi var. Bir altın vize çıkardı. Onun böyle şeyini de, görselini de herkese gösterdi. Bütün dünya evet. 5 milyon dolarlık bir şey. O tarafa rağbet ya da işte herhangi bir hareketlilik görüyor musunuz siz?
Eskiden 2022-21'e kadar EB-5 yatırımları diye bir yatırım hala devam ediyor. Amerika'daki devletin onayladığı projelere yatırım yapıyordunuz. 5 yıl boyunca tutuyordunuz. Size green card veriyordu. Hı-hı. Yatırım yoluyla green card programıydı EB-5. Bunu Amerika 500 bin dolardan 800 bin dolara çıkardı. Bir evvelki Trump hükümeti sırasında. Biraz ilgi azaldı tabii ki. Şimdi bir de altın pasaport, altın vize, 5 milyon dolarlık altın vize çıkardı. Yani çok yüksek tutar. Özellikle Amerika'nın vergi stratejileri göz önüne alındığı zaman belli bir yılın belli bir işte 6 ayından fazlasını Amerika'da geçiren ve Amerikan vatandaşları için bütün dünyadaki gelirlerinden vergi talep eden bir ülke Amerika. Evet. Dolayısıyla belli bir gelir seviyesinin üzerindeki yatırımcıların çok da tercih edeceği bir program olmadığını düşünüyoruz biz. Amerika'ya göç etmek isteyen bir kesim var. Amerika'da çalışmak isteyen, iş bulmak isteyen ama onların da cebinde 5 milyon doları yok.
Evet. Doğru.
O yüzden Türk yatırımcıların çok ilgisini çekeceğini düşünmüyoruz. Bu durumda özellikle Trump hükümetiyle beraber Amerika'daki zenginlerin rotası Avrupa'ya kaymış durumda.
Enteresan. Nasıl mesela?
Portekiz'in şu an Avrupa Birliği'ndeki en cazip vatandaşlığa giden program Portekiz. İşte 200 ve 500 bin dolarlık euroluk iki baremi var. Bunlardan yatırım yapıyorsunuz. 5 yıl sonra size vatandaşlar başvurma hakkı sağlıyor. Hiç ülkede yaşamanıza gerek yok. Yılda bir hafta ziyaret etmeniz ve A2 seviyesinde Portekizce bilmeniz yeterli. Portekiz birçok ülkeye göre de çok avantajlı vergi oranları olan da bir ülke. Dolayısıyla Amerika'daki özellikle son zamanlarda artan teknoloji zenginleri, teknoloji şirketlerinin startupları, yatırımcıları özellikle Portekiz'i ve Portekiz'deki vatandaşlık programını sıklıkla tercih ediyor. Daha biraz bir altı kesimi Yunanistan'ı tercih ediyor bir oturma izinleri olsun diye. Geçen yıl Portekiz'deki Golden Visa yatırımlarının yarıya yakını neredeyse Amerikalılar tarafından da fon yatırımlarında. Birçok fon artık pazarlama stratejilerini doğuya değil Amerika'ya kaydırdı.
O tarafa doğru yatırım amaçlı da çok giden insanlar olduğu konuşuluyor. Siz böyle bir şey gözlemliyor musunuz size gelen şeyler arasında?
İş kurma amacıyla
evet,
mı?
Evet, evet, evet.
İş kurma konusunda bizim yatırımcılarımız öncelikle bu oturma izni ve vatandaşlık programlarından faydalanmak istiyorlar. Ondan sonra evet o ülkeye gidip o ülkedeki vatandaşlarla eşit şartlarda iş kurmak istiyorlar. Çünkü niye bütün bu Golden Visa programları yatırımcıya aynı zamanda o ülkenin kendi vatandaşıyla eşit şartlarda iş kurma imkanı sağlıyor.
Peki Avrupa ülkeleri bu kadar eskiden vardı, çok rağbet gören bir şeydi. Fakat sanki biraz daha çekimser kalmaya başlıyorlar artık böyle gayrimenkul yatırımı yoluyla ülkeye vatandaşlık çekme konusunda temkinli davrandığını görüyoruz. Daha milliyetçi rüzgarlar esmeye başlıyor artık o ülkelerde. Çok gördüğümüz İspanya'da, Fransa'da vesaire buralarda biraz daha sanki daha dışarıdan vatandaş kabul etme konusunda daha seçici oldukları görülüyor. Burada herhangi bir değişiklik siz gözlemliyor musunuz?
Tabii ki. 2017 yılında biz şirketi kurduğumuz zaman bütün oturma izni programları, Golden Visa programlarının ana yatırım aracı gayrimenkuldü. Özellikle Avrupa Birliği'nde de ciddi bir barınma sıkıntısı var. Fiyatlar, gayrimenkul fiyatları gittikçe artıyor. Ülkeler de buna bir dur demek zorunda hissediyorlar. Gittikçe bu Golden Visa programları zorlaşacak ve zorlaşıyor da. Onu da her yıl gözlemliyoruz. Her yıl bir program ya kapanıyor ya daha da zorlaşıyor. Örneğin bu yıl İspanya Golden Visa programını tamamen kapattı. Her yatırım türüne kapattı. Malta vatandaşlık programında belli bir süre ülkede yaşama zorunluluğu getirdi. Geçtiğimiz yıllarda Portekiz direkt veya indirekt her türlü gayrimenkul yatırımıyla Golden Visa'yı tamamen kaldırdı. Yunanistan sadece ve sadece kentsel dönüşüm projeleriyle uygun 250 bin euroluk gayrimenkul yatırımına izin veriyor. Diğer yatırımları 800 bin euroya çıkarttı. Her ülkede bu gittikçe artıyor. Mesela İtalya bir yatırımcı vizesi programı çıkarttı. Kesinlikle gayrimenkule dokunmuyor bu program. Oldukça yerel halkı da korumaya yönelik ilerliyor bu ülkeler. Çünkü gayrimenkul fiyatları ülkemizde de olduğu gibi vatandaşlık programının çıkmasıyla beraber yerel halka çok ciddi bir barınma sıkıntısı yaratıyor. Gerek metrekare fiyatları artıyor. Metrekare fiyatları artınca kiralar artıyor. Yerel halkı zor duruma düşürüyor bunlar da. Yunanistan turizm yatırımcılarını koruyabilmek adına Golden Visa aldığınız evinizi Airbnb yapmama yasağı koydu. Airbnb ile kiraya veremiyorsunuz. Çünkü herkes Golden Visa için 1+1 evler almaya, yüksek getiri sağlıyor diye Airbnb gibi kısa dönem kiralamalara yöneldi. Bu da tabii ki ülkedeki turizmcileri, otel yatırımcılarını zor duruma soktu. Hemen dedi ki benim kendi yatırımcım daha değerli. Golden Visa'cı ne yaparsa yapsın, buradan ben sonuçta oturma izni veriyorum. Avrupa Birliği serbest dolaşımı alıyor. O kadar da kira kazanmayıversin. Uzun vadeli kiralasına döndürdüm.
Alternatif olarak ne koyuyor mesela Avrupa ülkeleri bunların yerine?
Portekiz önce gayrimenkul fonlarına geçti. Şimdi artık gayrimenkul fonlarını da tamamen kaldırdı. Oranın sermaye piyasası kurulu CNVM'e KOTE, farklı yatırım fonları, mesela yenilenebilir enerji fonları var. AI teknolojileri fonları var. Hisse senedi fonları var. Özellikle ülkenin ihtiyacı olan yabancı yatırımcı çekmek istediği konulardaki fonlar açılıyor. Dolayısıyla sadece gayrimenkul değil, farklı konularda da ülkeye yabancı yatırım çekmiş oluyor.
Aslında enteresan. Şöyle saydığınız o şeylerin, özellikle sektörlerin, fon temalarının hepsi neredeyse girişim sermayesi desteği sağlayan fonlar. Tabii. Yani ülkedeki kendi ülkesindeki girişimcileri dışarıdan bu yöntemle fon da sağlamış oluyor.
Aynen.
İlginç bir model. Çok teşekkür ediyorum bu yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
Bu hafta Seriye'de konuğumuz Esta Global kurucu ortağı Teuta Narazan'dı. Önümüzdeki programda başka bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak üzere.